Ayrım 5. Sayfa 99. Balmumcu'da haftanın sayılı günleri. Bunlar üçtür. Biri hamam günü, diğeri avukat, üçüncüsü de ziyaret günüdür. Haftada bir gün gecenin geç vaktine kadar hamam günüdür. O gün garnizon kubbeli ve kurnalı hamamı yanar. 15'er kişilik gruplar halinde hamama gidilir. Mustafa Nuri Bey gibi Müslüman kimseler bu işi hissettirmezler. Çünkü Müslümanlık temizliktir. Çokları o gün çamaşırlarını da yıkar, dikenli telleri asarlar. Yatak, battaniyeler çıkarılır, silkilir, çubuklanır. Haftada bir günde hatırımda kaldığına göre salı günü herkesin avukatıyla görüşme günüdür. Önceleri bu görüşme haftanın her gününde olurmuş. Yeni gelen kumandan olmaz öyle şey, haftada bir gün o da subay nezareti altında olacak demiş. Koğuşlarda asıl bayram havası esen gün ziyaret günüdür. O gün için herkes daha akşamdan hazırlanır. Erken kalkmak için erken yatılır. İtinalı tıraş olunur. Bayramlık elbiseler giyilir. Saat 9'dan itibaren nöbetçi onbaşı elinde 15-20 kişilik listeler tel dışı kapıdan yüksek sesle çağırır. Herkesin kulağı onbaşının sesinde. Çağrılanlar kumandanlık kapısı önünde yağmurlu havalarda dişli atölyesi içinde toplanır. İçeriye girilir. Uzun ve geniş boş bir salon. Ortada uzun ve geniş masalar sıralanmıştır. Masaların bir tarafına mevkuflar, bir tarafına da ziyaretçiler karşılıklı dizilir. Uzana uzana konuşulur. Eğer benim gibi kulaklarınız biraz ağırca ise yandınız. Uğultudan karşıdakileri işitemezsiniz. Her grubun görüşme müddeti yalnız 10 dakikadır. Kumandan yahut binbaşılardan biri ekseriye Hüsamettin binbaşı elinde saat oradadır. El şaplatır, müddet biter. Önce ziyaretçiler, sonra mevkuflar öpüşe ağlaşa salonu terk ederler. Herkesin elinde haline göre çiçek buketi, şeker, şekerleme paketi, çamaşır çıkısı koğuşa dönülür. Bu arada gözyaşlarını tutamayanlar, hıçkırı hıçkırı ağlayanlar az değildir. Mevkuflardan ziyaretçisi az ya da çok olanlar var. Ben çok olanlar arasındaydım. Çarşamba günleri sabahtan akşama kadar fasılasız görüşme salonuna taşınır ve bundan memnun ve mesut olurdum. Eş, dost ve sevenlerimden başka grup grup talebe beni o gün dilşad ederdi. Bir gün ziyaretçilerimin arasında eski bir tek sözlü dostum da vardı. Ayrılacağımıza yakın eğilerek bana, ''Bak Fuat, sen eğer o gün şu Ankara telefonuna müsbet cevap vermiş olsaydın başına bu felaket gelmezdi. Sözüme gücenme ama inatçılığının kurbanı oldun.'' dedi. Cevap verdim. ''Merak etme, pişman değilim.'' Dostumun bana hatırlatmak istediği Ankara telefon konuşması şu idi. Kurucu meclisin teşekkülünden birkaç gün evvel yani 21 Aralık 1960 sabahı saat 11'e doğru bir telefon. Sizi Ankara arıyor. Bir dakika. Hocam ben Fuat Arna. O zaman CKMP Umumi Katibi. Parti merkezinden telefon ediyorum. Burada arkadaşlarla toplantı halindeyiz. Bu görüşmeyi Osman Bey yapacaktı. Ani bir mazereti. Biz partice kurucu meclise girmeye karar verdik. Bütün arkadaşların arzusu sizi başımızda görmektir. Lütfen ricamı kabul edin. Bu memleket hizmetinde omuz omuza verip çalışalım. Fuat Bey, size, Osman Bey'e ve bütün arkadaşlara teşekkür eder ve hepinizin gözlerinden öperim. Öteden beri partinize karşı ne kadar sempatim olduğunu bilirsiniz. Fakat bu defa sizden ayrılacak ve teklifinize maalesef menfi cevap vereceğim. Buna sebep, kurucu meclis hakkındaki görüş ve kanaatimi bundan evvel gazetede umumi ifkara duyurmuş olmamdır. Buna rağmen bugün bu mecliste vazife alırsam, kendimle tenakuza düşmüş, ipiyle kuyuya inilmez adam, intihayı yaratmış olurum. Beni mazur görmenizi rica eder ve sizlere muvaffakiyetler dilerim. Hocam, birdenbire karar vermeyiniz. Ben yarın bu saatlerde sizi tekrar arayayım. Kararım kat'idir. Siz zahmet etmeyiniz Fuat Bey. Bu görüşmeden 2 saat kadar sonra dostum Ordinarius Profesör Abdülhak Kemal Yörük telefon etti. Fuat, sana bugünlerde Ankara'dan kurucu meclis mevzuunda telefon ettiler mi? Ne cevap verdin? Ettiler, menfi cevap verdim. Yazık etmişsin. Yazılarımı takip eden bir arkadaş sıfatıyla menfi cevap vermemin sebebini senin bilmen lazım. Anladım, haklısın. Bana da biraz evvel teklif edildi. Ben hayırlısı dedim, kabul ettim. Tebrik eder ve muvaffakiyet dilerim. Yukarıda bahsettiğim dostum bu son telefon konuşmasında bendeydi. Kendisine anlatmıştım. Bana, politika içindesin, teşrih-i masuniyetin olur. Beni dinlersen hemen kabul et demişti. Ben de cevaben, politika içindeyim. Fakat kalkan arkasından dövüşenlerden değilim demiştim. İsviçre, 19 Temmuz 1962. Balmumcu'da günlük hayat sahneleri. Koğuş'tan bahsederken Devlet Malzeme Ofisi eski müdür muavini Lütfü Bey'i unutuyordum az kalsın. Lütfü Bey hepimizin kıymetlisi, Koğuş'un vekil harcı ve müdürüdür. Koğuş'ta temizlik, sobalar, bulaşık gibi umumi işleri gören 3 kişi var. Bunlardan biri Ankara polislerindendir. Bizim Koğuş'un hizmetleri mevkuflar arasında rekabet mevzudur. Çünkü talibi çok, çünkü geliri var. Bu yüzden arada ihtilaflar, hatta bazen kavgalar eksik değil. Sağ olsun Lütfü Bey bunların hepsini yağdan kıl çeker gibi halledip gider. Hafta başlarında Lütfü Bey tepsi dolaştırır. Hizmet görenlerin hakları ödenir. Bundan başka yine mevkuflardan Engin adında 18 yaşlarında bir çocukla tepsi dolaştırır. Bu açık göz ve işgüzar genç 100 numaraların temizliğine bakar. Bir gece mahalle kahvesinde arkadaşlarıyla otururken duvarda asılan bir resmi yırtarsın diye bahse girmişler. Bir iki bir sandalye çıkıp resmi yırtmış. Soluğu da Balmumcu'da almış. Şubat içinde Ramazan geldi. Gariptir. Ömründe oruç bilmeyenler oruç tuttu. Daima tekrar ederim. Din, kadri hastalıkta bilinen sıhhat gibidir. Koğuş'un belki yarısından fazlası sahurlu iftarlı oruca başladı. Hataylılar Koğuş'una bitişik genişçe bir oda mescit haline konuldu. Geceleri teravih kılındı. Ne yazık ki mescidin ömrü uzun sürmedi. Yeni gelen kumandanın din işleriyle başı hoş değilmiş, mescidi kapattırdı. Bizim Mustafa Nuri Bey o gün kederinden adeta hasta oldu. Mustafa Delibeyli'nin Ramazan boyunca küçük muziplikleri eksik olmadı. Akal Kartiyesi'nde müşterek iftar ve sahur sofraları hazırlanır. Tam iftara oturulduğu zaman iftariyeden bir iki eksik var. Delibeyli habersizce aşırıp yemiş. İki gün evvelinden mübarek Kadir Gecesi'ne hazırlık yapıldı. Mezarcılar Koğuş'undan iki hafız bulundu. Koğuş'ta bir üst karyola kürsü haline konuldu. Masalar çekildi, dinleyiciler için sıralar yerleştirildi. Gül sulu ve şekerli nefis bir mevlid okutuldu. Hafızların içli sesleri herkesi ağlattı. Arkadan bayram merasimi. Aristokrat kartiyelilerin himmetleriyle Konyalı'dan kuzu dolması, baklava ısmarlandı. Bayramın ilk öğle yemeği müşterek bir ziyafet sofrası oldu. Bayram tebriklerine herkes en temiz elbiselerini giyerek hazırlandı ve o gün akşama kadar tebriklerle geçti. Mart içinde bir akşam Hüsamettin Binbaşı geldi. "Hocam, yarın sabah saat 5'te hazır olun, yassı adaya şahitliğe götüreceğim sizi," dedi. Pek de münasebetsiz bir zamana rastladı. 3 gündür nezle, grip, hep soba başındayım. O akşam akademik sohbetteydik. Doktor Mustafa Bozok bana bir uyku hapı, iki de beller gal verdi. Birini vapurda, öbürünü de çağrılmazdan biraz evvel yutarsın, teskin eder dedi. Arkadaşlar beni erkenden yatırdılar. Hiç de sabahçılığım yoktur. Mehmet Akın, "Hocam, ben nasıl olsa her gün kalkıyor, yassı adaya gidiyorum, sizi uyandırırım, hiç merak etmeyin," dedi. Sabahın 4'ünde kalktık. Tuvalet, kahvaltı, 5'te yollandık. Beşiktaş İrtibat Bürosu'na geldik. Henüz kimseler yok. Fakat vapur hazır. Hüsamettin Binbaşı beni bir sivil polise devretti. Kaptan Köşkü'nde oturduk. 8:30'da yassı adaya yanaştık. "Sıranız geldiğinde sizi çağırırız," dediler. Öyle oldu. Akşam saat 6 oldu. Bana sıra gelmedi. Balmumcu'ya döndük. Ertesi gün aynı şekil ve merasimle tekrar gittik. Bu defa saat 11'i geçe çağırdılar. Şahitliğimi yaptım. Şahitlik safhası ayrı bir mevzu. Bunu geçiyorum. Yalnız çok esef ettiğim bir noktayı kaydedeceğim. Şahitliğimden 3-5 gün evvel Başsavcı Egesel üniversiteye gitmiş, talebeyle görüşürken bir münasebetle hocayı yakında yassı adaya çağıracağız. Onu anasından doğduğuna pişman edeceğim demiş. Dediğini yaptı. Dinleyicilerin bir kısmına kendisini hararetle alkışlattı. Bu kadarla da kalmadı, söz sırası buldu. Eliyle beni göstererek hakimlere şöyle dedi. "Bu şahidin yeri orası değildir. Şu parmaklıkların arkasındaki sanıkların yanıdır." Şahitlikten sonra vapura döndüm. Biraz bir şeyler yedim. 1:30'a doğru benim refakat polisi, "Duruşma salonuna gideceksiniz, emir aldım," dedi. Kalktık, bayırı çıktık. Salonun köşesine geldiğimiz sırada polis bana, "Burada biraz beni bekleyin, şimdi geliyorum," dedi ve salonun sol köşesinden kayboldu. Biraz sonra aynı köşeden önde bir kurmay yarbay, bir grup subay çıktı, arkada da benim polis. Gelinin ada kumandanı Tarık Bey olduğunu anladım. Şahitlik için salona girer ve çıkarken yüzlerce mevkufu selamlamıştım. Vapura geldiğimizde refakat polisi benim bunu iyi yapmadığımı fısıldamıştı. Ada kumandanı benden bu hareketimin hesabını sormaya geliyor dedim. Fakat tahminim yanlış çıktı. Tarık Bey bana selam verdi ve elimi sıktıktan sonra ''Sizin Balmumcu'da olduğunuzu ve üzgün bulunduğunuzu biliyorum. Bizim de burada birçok üzgünlerimiz var. İnşallah yakında bütün bu üzgünlükler sona erer, sizler de bizler de rahata kavuşuruz.'' ''Aynı temennideyim yarbayım. İltifatınıza teşekkür ederim.'' Selamlaşıp ayrıldık. İsviçre, 20 Temmuz 1962. Balmumcu'da toplu gezinmeler. Yassıada'da Demokrat İzmir gazetesi davasına başlandı. Bizimkinden ve diğer koğuşlardan bu dava ile ilgili birçok kimse her gün adaya taşınıyor. Bu akşam Demokrat İzmirciler adadan bir başka türlü suratlar ağlar gibi asık döndüler. Etraflarını sardık. Hayrola, ne var, ne oldu? Savcı idamlarımızı istedi. O gece koğuşlarda hazin bir matem havası esti. Hiç de beklenmiyordu. Arkadaşlar her gün biraz daha ümitli gidiyorlardı. Hepimiz teselliye koştuk. Savcı ister, hükmü verecek mahkemedir diyorduk. Fakat bu büyük üzüntünün yanında bizim bütün kelimelerimiz cılız ve cansız kalıyordu. İşin şakası yoktu. Savcı da nihayet mahkemenin bir rüknü idi. Sözlerini tartarak söylemeliydi. Hadise alakalıların hepsinde aynı reaksiyonu yapmadı. Bazıları tunç gibi metin, bazıları zayıf ve bitkin, bazıları da büsbütün perişan. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Bilmem her hapishanede öyle midir? Balmumcu insan ve karakter mihengi bir yerdi. Herkesin zaafı ve seciyesi 3-5 günde meydana çıkıveriyordu. Benden evvel oraya çok kimse gelip geçmiş. Yaygın şöhretler orada 3-5 günde tuz gibi erimiş, hiç olmuş. Mizaç ve seciye orada suya damlayan zeytinyağı gibi hemen yüze çıkıveriyordu. Hapishanenin devamlı 106 kontrolü hakiki mahiyetleri çabucak ortaya koyuyordu. Ağızlarda şu söz dolaşıyordu. Filanı bir adam sanırdık, burada tanıdık. 3 günde foyası meydana çıktı. Adamlıktan çok uzakmış. Fazla sevinç gibi elem ve keder de insan mayasının teknesiymiş. Benden evvel gelip gidenlerden üstün bir kıymet hükmü alanlar da az değil. Avukat Hüsamettin Cindoruk ve şimdiki Maraş mebusu Nedim Evliya bunlardan iki örnektir. Biri arkadaşlığı ve hukukçuluğu, diğeri terbiyesi ve insanlığıyla koğuşta itibar ve mertebe kazanmıştı. Şimdiye kadar hep koğuşta kaldık. Biraz da avluya çıkalım. Turları ve sohbetli gezinmeleri görelim. Havadan fırsat bulunca hemen herkes etrafı tel örgülü avluya fırlıyor. Kimi hızlı adımlarla tur yapıyor. Kimi topluca konuşa dertleşe geziniyor. Kimi de sıralara oturup seyrediyor. Bir gün gezinenler arasında biri genç öbürü yaşlıca iki kişi gözüme ilişti. Durmadan konuşuyor ve yürüyorlar. Yanımdan geçerken bana selam verdiler. Durduk, konuştuk. Genç adam Taksim'de muayenehane sahibi, Musevi bir sinir doktoru. İsviçre'de tedavide bir hastası varmış. Muhabere ederlermiş. Hastası burada sıkılıyorum, döneceğim diye tutturmuş. Doktor kendisine bir mektup yazmış ve 27 Mayıs ihtilalinden sonra durumun hiç iyi olmadığından bahsetmiş. Sansürün gözünden hiç kaçar mı? Doktordan bu ihtiyatsızlığının hesabı soruluyormuş. Allah yardımcınız olsun dedim. Biraz ötede sıralardan birinde zayıf bünyeli, hasta çehreli, paltosuz biri oturuyor. Onu da hiç görmemiştim. Yeni getirilmiş olacak. Sizi de niye getirdiler? Koca Mustafa Paşa'da kahvehanesi varmış. Bir akşam Yassıada saatinde müşterileri radyoyu biraz yavaşlat, çok bağırıyor demişler. O da yavaşlatmış. O sırada bir yabancı da oturmuş çay içiyormuş. Adam birden köpürmüş. Sen Yassıada saatini dinletmemek için radyoyu kıstın diye haykırmaya başlamış. Derken iş büyümüş. Adam çay parasını da vermeden dışarıya fırlamış. Ben sana gösteririm diyerek savuşmuş. Biraz sonra iki polis bir inzibat gelmiş kahveciyi evvela karakola, oradan merdiven altına, oradan da Balmumcu'ya transfer etmişler. Ona da geçer inşallah, çok kalmazsın dedik. Tur yapanlar arasında başları kukuletalı tıknazca iki genç hızlı hızlı yürüyorlar. Beni görünce yanıma gelip selam verdiler. Gözüme bile yabancı değilsiniz ama tanıyamadım. Eski talebelerinizden İlhan Bardakçı ve çalışma arkadaşım Yılmaz. Sizin için getirdiler. Biz Oy dergisi çıkarıyorduk. Son sayısında Kaputlular Saltanatı diye bir kapak kompozisyonu vermiştik. Nokta nokta. Noktalı yerler tedbirler kanunun şümülüne girdiğinden çıkarılmıştır. Harbiye'de merdiven altı hücrelerinde günlerce yattık. Sizi orada görmüştük. Konuşmaya imkan bulamadık. Hamdolsun Ankara'dan askeri adli amirlikten tahliye kararımız geldi. Bekliyoruz. Belki yarın çıkarız. Darısı sizin başınıza hocam. Teşekkür eder ve sizi tebrik eylerim. Buradan çıkınca artık dergi gazete hayatına elveda değil mi? Ne münasebet hocam, eğer kanaatler zor ve şiddetle koparılabilseydi, Roma'nın Neron devrinde tek Hristiyan kalmazdı. Siz derslerinizde demez miydiniz? Fikir ve kanaat ıslak keçiye benzer. Tepirdikçe sıklaşır ve sertleşir. Memnun oldum. Derslerimden iyi istifade etmişsiniz. Gülüştük. İsviçre, 21 Temmuz 1962. Duruşmalar ve tahliye. 2 numaralı Örfi İdare Mahkemesi'nin reisi Hakim Yüzbaşı Kaya Bey'dir. Sert mizaçlı fakat vazifesinin ehli ve anlayışlı bir meslek adamı. Azaları albay, yarbay, iki asker savcısı da bundan evvel bahsettiğim Hakim Binbaşı Ahmet Bey'dir. İlk duruşmaya bir pazartesi çıktık. Mazlum sandalyesinde benden başka Türkiye ve Dünya mecmuaları var. Benim Musa Başak'la arkadaşların avukatı yerlerinde. Reisin önünde göz yıldıran muazzam bir dosya. Sorguya benden başlandı. Bundan evvel anlattığım sorgu mevzuları birer birer ele alındı. İnceden inceye sorgu yapıldı. Fakat dikkat ediyorum, reis sert davranmakla beraber çok bitaraf. Neticede Türkiye ve Dünya mecmualarının iddia ve ifadeleri üzerine iki şahit dinlenmesine karar verildi. Hasretle beklediğim şey tahliye kararıydı. Avukatlarımız tahliyemizi ve muhakemenin gayri mevkuf olarak görülmesini istediler. Kısa bir göz istişaresinden sonra talep reddedildi. Duruşma da şahitlerin celbi için 15 gün sonraya bırakıldı. Holde Musa ile bir iki konuştuktan sonra tahliye talebimizin redde uğramasından çok üzülerek koğuşa döndüm. Arkadaşlar avluda toplanmış benden haber bekliyorlar. Daha uzaktan tahliye var mı hocam diye seslendiler. Cevap verdim. Ne gezer? Hocanın talihi olsaydı dünyaya gelmezdi. Şakacı Mustafa Delibeli atıldı. Hocam, biz bu limana senden bir ay evvel demirledik. Yollanmak için konşimento bekliyoruz. Eğer sana bizden önce yol verirlerse haksızlık ederler. Mahkeme iyi karar vermiş. Otur keyfine bak. Hepimiz güldük. İlk duruşmanın sert bir hava içinde geçmesi ve tahliye talebimizin reddedilmesi maneviyatımı sarstı. İş uzuyor ve gittikçe çapraşık bir şekle giriyordu. İş uzadıkça benim sabrım tükeniyor, o tükendikçe de sıhhatim bozuluyordu. Bir aralık Mustafa Bozoğa, ''Doktor, hele sen beni bir gözden geçir, kendimi hiç iyi hissetmiyorum.'' Doktor baktı, ''Nabız 40, kalbin her atışında bir ekstra sistol, iştahtan eser yok.'' ''Tedaviye muhtaçsın hocam, şimdilik günde 4 adet kinidin, 25 damla koramin, bilhassa içini ferah tut. Balmumcu'da hasta olup hastaneye gitmek bir felaket.'' Balmumcu mevkufları Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nin bodrum koğuşunda yatarlar. Bir defasında Said İbrahim Esi'yi götürmüşler. Yatacağı koğuşu görür görmez aman doktor beni burada bırakma diye yalvarmış. Doktor da acımış geri getirmiş. Onun için ne yapıp ne edip hasta olmamalı. Kurmay Başkanı Albay Emin Aytekin o sıkıntılı günlerimde beni eksik olmasın bir iki defa yokladı. Bir defasında avluda idik. Çağırttı ve beni bir ayak divanına çekti. Millet ve memleket hakkında bana uzun bir ders verdi. Ayrılırken kendisine teşekkür ettim. İçimden de kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz dedim. Bir ziyaret günü Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Naci Şensoy gelmişti. Hocam dedi, Musa Başak çok iyi bir avukattır. Kendisine her bakımdan itimadımız vardır. Fakat onu takviye etmek üzere arzu ederseniz bizim Profesör Sahir Erman'a da bir vekalet veriniz. Geçen de kendisiyle görüşürken hocama bir hizmette bulunmayın, kendim için şeref sayarım demişti. Memnuniyetle. Ertesi gün Beşiktaş noteri tekrar geldi. Bir vekalet de ona verdim. Avukatça artık ekip tamamdı. Yalnız cami ne kadar büyük olursa olsun imam yine bildiğini okuyacak mı idi? İsviçre, 22 Temmuz 1962.